Ayrım 16.
Richard soluğunu tuttu. Boynundaki damarlar kabarmış, çenesi kasılmıştı. Gerçek diye kabul ettiği şeyi değiştirmek için güreşiyordu. Düşüp parçalanmayı reddetti. Görüntülerin tüm kanıtlarına rağmen benim ölümümü reddetti. "Richie!" diye seslendim ona. "Doğru, lütfen, evet, hala uçabiliriz." Derken levye kaydı, motor gök gürültüsü gibi kükredi. Altımızda fıskiyeler uçuştu. Onu görmek harikaydı. Gözleri tam Grovli dalgalardan ayrılır yükselirken açıldı. Sonunda yine paylaştığımız bir dünyada sesini duyabildim. "Leslie, döndün, birlikteyiz." "Richie, sevgilim," diye bağırdım. "Başardın, seni seviyorum, başardın." 18. Uçakla uçarken burun üstü çakılmanın bir yolu da tam havalanırken kontrol simidini geri itip orada tutmaktır. Ama biz yeniden dirilmenin sevincine kapılmıştık. Grovli'nin kanatları yere düşse biz yine roket gibi yükselirdik. Ona sımsıkı sarıldım. Uçak yükselirken kollarını boynumda hissettim. "Leslie!" diye bağırdım. "Ölmemişsin." Ölmemişti. Tepenin yamacına gömülmemişti. Yanımdaydı. Gün doğumu gibi ışıl ışıldı. Rüya şimdi değildi. Rüya aslında onun öldüğüne inandığım o aylardı. Değişik bir zamanda onun yasını tuttuğum aylar. "Sensiz dünya," dedim. Dünya durmuştu. Hiçbir şeyin önemi kalmamıştı. Yüzüne dokundum. "Neredeydin?" Gözyaşlarının arasından gülümsedi. "Seninleydim," dedi. Düştüğümüzde seni su altından seyrettim. Vücudumu uçaktan çıkarışını gördüm. Ceketini arıyorsun sanmıştım. Neyi çıkardığını görünce gözlerime inanamadım. Ben orada senin yanındaydım ama beni göremiyordun. Tek görebildiğin vücudumdu. Benim yanımdaydı demek. Her şeyi birlikte öğrendikten sonra hepsini bir anda unutup görüntüyü gerçek olarak kabul etmeme sebep neydi acaba? O öldüğünde ilk ağzımdan çıkan söz hayır olmuştu. Tek kelime, bir anlık gerçek. Niye duymamıştım? O yalana inanmaktan sonradan vazgeçeceğimi, o anda vazgeçseydim her şey ne kadar farklı olurdu. "Sana yardım edebilirdim," dedim. "Eğer doğru bildiğim şeye sarılsaydım." Başını iki yana salladı. "Kazada gördüğün şeye odaklanmaman bir mucize olurdu. Sonra da yaz senin çevrende bir duvar gibiydi. İçinden geçip sana ulaşamadım. Daha çabuk davransam belki de... Allah kahretsin beni. Böyle bir sınav geldi ve ben başarısız oldum." "Başarısız olmadın." Beni bir daha kucakladı. "Harikaydın. Gözünün önünde gördüğün her şeye rağmen Grovli'nin levyesini ittin. Bizi o dünyadan kendi kendine çıkardın. Farkında değil misin bunun? Sen yaptın." Onun ölümünün dünyası olan o korkunç dünyadayken sesini ne kadar da çabuk unutmaya başlamıştım. Yüzünü de. Şimdi onu bulmak, yeni baştan sevgiyi bulmak gibi olmuştu. "Sana anlatacağım öyle çok şey var ki," dedi. "Biliyorum, aradan ancak bir saat falan geçti. Ama öyle çok şey var ki." "Bir saat mi? Vuki, aylar oldu. 3 ay 1 hafta. "Hayır Richie, en çok 1,5 saat. Şaşkınlığıma baktı. "Ben buradan ayrıldığımda tam..." Soluğunu tuttu. Gözleri parladı. "Ah Richard, Ronnie'yi gördüm. Hiç ölmemiş gibiydi. Eskisi gibiydi. Sevgili Hyde oradaydı. Önce o karşıladı beni. Ziyanı yok dedi. Seninle çok geçmeden yine birlikte olacağımızı söyledi. Ne olursa olsun böyle olacak dedi. Düşmemizden sonra çok güzel bir ışık çıktı ortaya. Tıpkı senin ölüm kitaplarındaki gibi. Eskiden ben bakkaldan alışveriş etmek için kente insem, eve döndüğümüzde ayrıyken olup biteni birbirimize anlatmamız 1 saat sürerdi. Bu son yolculukta onun gözünde 1 saatlik bir şeydi. Benim gözümde ise 3 aylık. Anlatmamız ne kadar sürecekti? "Şahane bir yerdi Richie," dedi. "Sen olmasan dünyada geri dönmezdim." Bir an düşündü. "Söyle bana, benim iyi olduğumu bilsen, mutlu olduğumu bilsen, sevdiğim insanlarla oluşum senin için bir şey fark eder miydi?" "Güvende ve mutlu olduğunu bilirsem ederdi," dedim. "Sanırım bunu bir transfer olarak düşünebilirdim. Benden önce gitmişsin gibi. Yeni tanışacağımız kente, yeni evimize önce gitmişsin de kuralları, sokakları, insanları tanımak istemişsin. Ben de buradaki işleri bitirmek için kalmışım gibi. O zaman biraz yardımı olurdu. Ama bu bir transfer değil. Posta yok, telefon yok, bilmenin de bir yolu yok. Yas olmasa galiba ikimiz konuşabilirdik. Meditasyonlarda, rüyalarda buluşabilirdik. Ama sen o yeise gömülmüştün. Eğer bir daha olursa hatırlarım. Orada olduğunu bilirim. Ne olursa olsun sen de hatırla. Başını salladı. Bundan öğrenecek o kadar çok şey var ki, çözülecek öyle çok bilmece var ki, dedi. Ronnie öleli 30 yıl oluyor. Nasıl hala orada beni bekliyor olabilir? Bunca hayat varken niçin gidip bir başka hayata, bir başka doğuşa geçmemiş? Ama geçmiş, biz de geçmişiz, dedim. Şu aşağıya bak, altımızdaki desen yine yerli yerindeydi, sonu yoktu. Hiçbir zamanda olmayacaktı. Bütün o hayatlar hep bir anda, sonraki hayatlar ve aradaki hayatlarda. Hala inanmıyor musun? Doğru olduğu kanısında değil misin? Artık neye inandığımdan emin değilim, diye gülümsedi. Ama kardeşimi yeniden gördüğümü biliyorum. Hep çok şakacıydı. Yine de öyleydi. Dedi ki, birden gülmeye başladı. Bir dahaki görüşmemizde karşıma bir, yaşlı bir, soluksuz kalana kadar güldü. Yaşlı bir ne? Yaşlı bir köpek. Ben anlayamıyordum ama Ronnie ne dese ablası hatırlayınca böyle kendinden geçercesine güler, ben de onunla birlikte gülerdim. Yeniden gülmek ne garip bir zevkti. Aşağımızdaki desende başka benliklerimiz birbirine kavuşma sıçramasını yapmakta başarısız olmuş olmalılar diye düşündüm. Bu düşüncemi Leslie'ye söylemedim. Yeniden yüreklerimizin burkulmasını istemiyordum. Olup bitenlerin üzerinde konuştuk, parçaları bir araya getirmeye uğraştık. Çoğu bir anlam ifade etmiyordu ama bazıları ediyordu. Öyle gerçek gibiydi ki, dedim, ben hayalet değildim, duvarlardan geçemiyordum. İnsanlar beni görüyor, tanıyordu, evimiz eskisi gibiydi. O yeri düşündüm, tam da değil, dedim. O aylarda fark edemediğim bazı şeyleri daha yeni fark ediyordum. Bizim evimizdi ama bir bakıma farklıydı. O farklar hiç dikkatimi çekmedi. Otomobilde. Eski Chrysler'ımız değildi. Torrance markaydı. Garip değil mi? Desendeki egzersizlerimiz olmasa sanırım hala orada yaşıyor olurdun, dedi Leslie. Eğer o değişik mekanda doğup büyümüş olsak, öyle 10 hayata daha yeni girip çıkmamış olsak, 1976 model Torrance'lı dünyanın var olan tek dünya olduğuna inansak ve ben o dünyada ölsem sen kurtulabilir miydin? Hatta bizi bir araya getirebilir miydin? Ölüm inancını yenebilir miydin? Amma soru, dedim. Bilmiyorum. Richie, şimdi bile ancak başarabildik. Onca öğrendiğimiz şeyden sonra bile ancak becerdik. Aşağımızdaki labirente baktı. Burada tuzağa mı kısıldık biz? Buradan kurtulmak da ölümü yenmek kadar zor mu? Artık bir arada güvende olduğumuz, hayatımızın en berbat sınavını başarıyla vermiş olduğumuz için kafamızda bir tek düşünce vardı. Bir şeyler daha olmadan evimizin yolunu bulmak zorundaydık. Pay'ın ne dediğini hatırlıyor musun, diye sordum. Desen pisişik ama dönüş yolu ruhsal mı, dediydi. Rehberiniz umut olsun, dedi. Kaşlarımı çattım, düşünmeye çalıştım. Umudu nasıl rehber alacaktık kendimize? Eve dönmeyi umuyorduk işte. Niye dönemiyorduk peki? Umut demedi Wookie, dedi Leslie sonunda. Sevgi, dedi. Rehberiniz sevgi olsun, dedi. 19. Tabii Pay haklıydı. Sevginin rehberliğiyle gitmek kolaydı. Los Angeles'taki toplantıya gitmekte olan o iki kişi. Belki onların küçük gezegeni bir serap olabilirdi ama onların serabıydı o. Şafağı kendi gördükleri gibi resmetmeye çalıştıkları tuvalleriydi. Yaptıkları tabloyu da çok seviyorlardı. O sevgiye konsantre olduk. ''Hazır mısın?'' diye sordu Leslie. Onun elini tuttum. Birlikte kontrol tekerlerine dokunduk. Gözlerimizi kapayıp yüreklerimizi kendi dünyalarındaki o iki kişiye odakladık. Kendi yeni keşiflerine doğru gitmekte olan o iki kişiye. Birbirimizi sevdiğimiz gibi evimizi de seviyorduk. Yuvamıza görüp öğrendiklerimizi anlatmak üzere uçtuk. Kontrolleri denetleyen benim elim değildi. Leslie'ninki de değildi. Kontroller bizim elimizi hareket ettiriyordu. Sanki Grovely canlanmış, nereye uçacağına kendi karar vermekteydi. Bir süre sonra uçan teknemiz yavaşladı. Yan dönerek geniş bir kavis çizmeye koyuldu. Gözlerimi açtım. Leslie'nin de gözlerini açmakta olduğunu gördüm. Hemen fark ettik. Aşağımızda suların altında desenin tüm yelpazeleri ve kıvrımları arasında altın renkli bir sekiz göze çarpıyordu. Pay'ın tehdit kenti ile barış kenti arasına çizdiği kıvrımların tıpkısı. Pay bize kendimizin başka benliklerine imalar yollayabileceğimizi söylemişti dedim. Ve işte ima dedi Leslie. Sevgili Pay. Zihnimizi sevgiden uzaklaştırdığımız anda yine tek başımıza kalıverdik. Sanki etki dağılmıştı. Grovly ortağımız olmaktan çıkıp hizmetkarımız oluverdi. Bizden emir bekledi. Ben tekere dokunup hafif sağ yaptım. Sekiz işaretinin çevresine bir daire çizerek uçtum. Gazı kestim, son dönüşü yapıp burnumu oraya verdim. Rüzgar suların yüzeyini buruşturdu. Altın işaret dans etti. Tekerler yukarı, flaplar aşağı. Kolay işti. Bir deniz uçağını belli bir noktaya indirmek zor değildi. Rüzgara karşı uçtuk. Suların birkaç santim üzerindeydik. Hızımız azdı. O noktaya varmadan hemen önce motoru kapadım. Grovly aşağıya indi. Bir anda desen yok oldu. Kendimizi zinde ve iyi durumda, diğer Grovly'nin içinde Los Angeles üzerinde bulduk. Ama pilotlar biz değildik. Arka kanepe yolcuları olmuştuk yine. Bu uçuşa katılmış iki hayalettik. Önümüzde eski halimiz olan iki kişi oturuyor, gökte başka uçakların yerini saptamaya çalışıyor, Santa Monica'ya inebilmek için transponder'ı kuruyorlardı. Yanı başımda Leslie neredeyse bağıracaktı. Kendini tuttu, elini ağzına kapadı. 4-6-4-5 mi? Dedi pilot Richard. Gördün mü? Dedi karısı. Ben olmasam halin ne olurdu? Bizi görmemişlerdi. Hayalet levyemizi öne ittiğim anda Leslie'nin elini kendi elimin üzerinde hissettim. İçinde aynı korkunun varlığını da hissettim. Acı veren bir ağır çekim içinde soluklarımızı tutmuş otururken manzara bulanıklaştı, yok oldu. Bir kere daha kendimizi desenin üzerinde hızla uçar bulduk. Tekere bir dokunmak bizi yükseklere uçurdu. Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Aynı anda soluk aldık. Richie, hayır. Hayalet haline gelmeden inebileceğimiz tek yerin orası olduğundan öyle emindim ki. Dönüşümüzü yaparken aşağıya baktım. Altın işareti buldum. Tam şurada işte. Ama biz eve dönemiyoruz. Arkamıza baktım. Pay'ı görürüm diye umdum. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz şey içgörü değil, açık talimattı. Ama Pay da yoktu arkamızda. Dalgaların altındaki işaret kendi zamanımızın sağlam bir kilidiydi. Şifreli kilit. Biz şifreyi bilmiyorduk işte. Çıkış yolu yok dedi Leslie. Nereye insek hayaletiz. Haley Gölü hariç. Haley Gölü'nde Pay vardı, orası sayılmaz dedi. Bir de yaptığımız kaza. Kaza mı dedi Leslie. Ben hayal ettim orada. Sen bile göremiyordun beni. Düşünceye daldı. Sorunu çözmeye uğraşıyordum. Altın işaretin çevresinde sol dönüş yaparken onu gözden kaçırmamaya çalıştım. Suyun altında titriyordu, soluyordu da. Sanki desenin değil de zihnin bir simgesiymiş gibi. Sevgi odağımız yerini kaygıya bıraktıkça eriyordu. Oraya doğru eğildim, dikkatle baktım. Evet, soluyordu. Pay, yardım et diye düşündüm. İşaret olmazsa şifreyi bilip bilmememiz bir işe yaramazdı. Altındaki karmaşık yolların biçimini ezberlemeye çalıştım. Bu yeri kaybedemezdik. Ama gözlemleyen hayalet değildim diye devam etti Leslie. Kazada öldüğüme inanmıştım. Gerçekten ruh sanıyordum kendimi ve tabii öyleydim de. Richie hakkın var, aradığımız cevap o kaza. Burada hepimiz hayaletiz Vuki dedim. Hala o yeri ezberliyordum. Hepsi görüntü, her zerresi. İki dal... Zaten var olan geleceğiyle ilgili ne çok şey anlatabilirdik ona. Seçimini bekleyen ne çok serüvenlerden söz edebilirdik. İyi günler efendim dedi. Santa Monica'ya hoş geldiniz. Yakıt istiyor musunuz bugün? Güldük. Tekrar yakıta ihtiyaç duymak ne kadar garipti. Tabii istiyoruz dedim. Uzun bir yolculuktu. Nerelerdeydiniz diye sordu. Karıma bakıp gözlerimle yardım istedim ama o gönüllü olmadı. Rahat bir tavırla cevabımı bekledi. Şey, dolaşıyorduk dedim tutuk bir sesle. Dave bir levyeyle boğuştu. Uçağın yakıt pompasına boruyu taktı. Henüz deniz uçağıyla uçmadım dedi. Ama duyduğuma göre nereye olsa inebiliyorlarmış, doğru mu? Doğru tabii dedim. Bu uçak seni hayal edebileceğin her yere götürür. 21. Kiraladığımız arabaya binip sağ salim otelimize doğru yola koyuluncaya kadar ikimiz de esas soruyu sormamıştık. Santa Monica hız yoluna çıkan rampadayken Leslie, bunu anlatacak mıyız yoksa anlatmayacak mıyız diye sordu. Konferansta mı? Herhangi bir yerde. Ne deriz ki? Toplantıya gelirken çok komik bir şey oldu. Havada duruverdik. 3 ay boyunca mekanı ve zamanı olmayan bir boyutta kısılıp kaldık. Ama bazen mekan ve zaman varmış gibi görünüyordu. Orada öğrendiğimize göre herkes başka, herkesin bir başka benliği. Çünkü bilinç birdir. Ha, sırası gelmişken dünyanın geleceği özneldir. Biz bütün dünyayı olacakları kendi seçimimizle kararlaştırıyoruz. Bizi olacakları seçerken yapıyoruz bu işi. Çok teşekkürler. Soru var mı? Güldü. Bu ülkedeki insanların birkaç tanesi birden fazla ömür olabileceğine tam inanmışken biz ortaya çıkıyoruz. Hayır diyoruz. Herkesin sonsuz sayıda ömrü vardır ve bunların hepsi bir arada yaşanmaktadır. Buna girmesek daha iyi olur gibime geliyor. Olup biteni kendimize saklayalım.